Ayrım 19.
Başlıca amaçları tam egemenliğin, ekonomik ve siyasal bağımsızlığın kazanılmasıydı. Kapitülasyonlar ve dış ticari ilişkiler yoluyla büyük ayrıcalıklar elde etmiş gayrimüslim, Rum ve Ermeni nüfusun varlıklı kesimleri ise böyle bir programa karşıydı. Bu yüzden de iktidardan düşürülen tutucular ile iktidarın kendilerine verilmesini bekleyen yukarı sınıftan liberal Türkler ve Müslümanlar kadar bunlar da İT'ye ve onun şahsında yeni rejime karşı tavır aldılar. 19. yüzyılın son çeyreğinde Doğu Avrupa'da filizlenen Yahudi milliyetçiliğinden Siyonizm, fazla etkilenmeyen Osmanlı Yahudilerinin bu noktada da tutumu farklı oldu. Bunlar Rum ve Ermenilerin tersine Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda Avrupa dünya sistemiyle bütünleşip yarı sömürgeleşmesi sürecinin Türklerle birlikte zarar gören kesimiydi. Bu nedenle de İT'nin ekonomik ve siyasal bağımsızlık, orta sınıfların yükseltilmesi gibi siyasetlerini benimsediler, kaderlerini içinde bulundukları ülkenin diğer milli sınıfları ile birleştirdiler. İttihatçılar da Türk ve Yahudilerin, Hristiyanların ekonomik egemenliğine meydan okumalarını teşvik ediyorlardı. Bu iki grup, İTC'nin yaratmak istediği yerli burjuvazinin önemli bir unsuru olmuştur. Buna karşılık, diğer milliyetlerin İT yönetimindeki meşrutiyete karşı tutum almaları, yeni rejimin başarısızlıklarında rol oynadı. 31 Mart olayı öncesinde ve sırasında oluşan meşrutiyet karşıtı değilse bile İT karşıtı koalisyon daha sonra da kendini gösterdi. 1911 Kasım'ında içinde Türk liberalleri ile tutucularını, Arapları, Arnavutları, Rum ve Ermenileri buluşturan ve İttihat ve Terakki karşıtı bir koalisyon olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruldu. Burada ikinci meşrutiyetteki milliyetler meşrutiyet sorunsalına değinilmiş olmasının nedeni çok uluslu bir toplulukta demokrasinin imkansızlığını değil sadece zorluklarını vurgulamaktır. Türk olmayan mebuslar milleti Osmaniye'nin değil seçildikleri bölgelerin temsilcileri gibi davranmış, böylece ulusal genel temsilin yerine emredici etnik vekalet kurumu geçmiştir. Çok ulusluluğun cadı kazanı deyiminin ifade ettiği de budur. Değişik unsurların ayrılıkçı yönelimleri bu denemeyi objektif olarak zorlaştırmış bulunmaktadır. B. İdeolojik hayat. İkinci meşrutiyet ideolojik alanda çok önemli bir dönüşüme sahne olmuştur. Abdülhamit döneminde Batı'nın liberal ve sosyalist çevreleri Osmanlı İmparatorluğundaki milletlerin bağımsızlığını savunuyordu. Jön Türk aydınlarının da liberalliğe ya da sosyalistliğe özenmesi, imparatorluğun dağılması demek olabilirdi. Bu yüzden onlar Osmanlıcı, İslamcı ya da Türkçü olabiliyorlardı. İslamcılığa sarılan Abdülhamit'ten farklı olarak Jön Türkler Osmanlıcılıkta karar kıldı. İkinci meşrutiyetin resmi ya da görünürdeki ideolojisi Osmanlıcılık oldu. Ancak ikinci meşrutiyet yılları Osmanlıcılık ülküsünün iflasını belgeledi. Osmanlı milleti, Osmanlı İttihadı ya da İttihad-ı Anasır tezleri kendilerinden beklenen birleştiricilik rolünü oynayamadılar. Sonuçta ne dış müdahaleler ne de Türk olmayan ulusların ayaklanma ve ayrılmaları önlenebildi. Öte yandan Arnavutluk, Irak, Suriye ve Yemen'de görülen ulusçu eylemler din birliğinin de güvenilir bir dayanak olmadığını kanıtlamaktaydı. Aslında Osmanlı Türkleri ile Araplar arasında kapanmaz bir mesafe öteden beri vardı. Asya'daki ana yurtlarını çoktan geride bırakmış, unutmuş ve Anadolu kültürüyle kaynaşmış olan Osmanlı Türkleri kendilerini Asyalı ya da Orta Doğulu olmaktan çok Akdenizli hissediyorlardı. Gerçi çok uluslu imparatorluk Türklerle Arapların da uzun yıllar birlikte yaşamalarına olanak vermişti. Bunda din birliği önemli bir rol oynamıştı. Ama uluslaşma çağına girildiğinde işler değişmeye başladı. İmparatorluğun muteber unsuru Araplar bile 19. yüzyıldan itibaren ulusçuluğa yönelmişlerdi. İkinci meşrutiyetin getirdiği liberal ortam sayesinde ve Jön Türklerin dilde Türkçülük politikalarına karşı da bir tepki olarak özellikle Suriye eyaletinde bugünkü Suriye, Filistin, Ürdün, Lübnan, Arap milliyetçiliği hızla gelişti. Abdülhamit'le başlayan Batı'ya karşı İslam enternasyoneli yaratma düşüncesi sonuçta Türk hilafetine karşı İslam ulusçuluğundan başka bir şey doğurmayacaktı. Böylece Nasıl Balkan ve Ermeni ulusçuluğu Osmanlıcılığın sonuna haber verdiyse, Arapların ulusçuluğa başlamaları Osmanlıcılık ideolojisinin yedeği olan İslamcılık politikasının da tutunabilecek bir dal olmadığını ortaya koydu. İkinci Meşrutiyet, bel bağladığı ulusüstü değer yargılarının çöküşüyle birlikte içinden çıkılmaz gibi görünen bir ideolojik bunalıma düşmüş oluyordu. Bu durumda imparatorluğun Türklerine de sarılınacak son halkı olarak bir tek ulusçuluk kalıyordu. İkinci Meşrutiyet günlerini anlatan Falih Rıfkı Atay şöyle der: "Bizler Türkçülükle idealsiz kalmaktan ve boşlukta sallanmaktan kurtulmuştuk." Gerçekten de ulusçuluğa en son giren Türkler oldu. Ama 1908'den ve özellikle Balkan Savaşlarından sonra bu akım hızla yükselen ideoloji haline geldi. Jön Türk kanatları arasındaki mücadelede ağır basan İttihatçı milliyetçiliği, gerileyen Prens Sabahattin ve Hürriyet ve İtilafın Osmanlıcılığı oldu. Bu ise Jön Türklerin öteden beri asıl ve gizli programı olarak gösterilen ulusçuluğun açık fakat göstermelik program olan Osmanlıcılığı tahtından indirip onun yerini alması demekti. Böylece Jön Türk ihtilali başlı başına bir Türk teşebbüsü olma niteliğini su üstüne çıkarıyor, Osmanlı Türk aydınlarının kafasındaki dincilik, uyduculuk anlamındaki batıcılık ve özellikle Osmanlıcılık hayalleri de yıkılmış oluyordu. İttihat ve Terakki ve İkinci Meşrutiyet ulusçuluğunun Turancı ve maceracı taşkınlıkları, yükselen yeni ideolojinin en olumsuz ve trajik serüveni olacaktır. Bir yoruma göre ise bu siyaset, laikleştirilmiş ve modernleştirilmiş bir imparatorluğun ihtiyaç duyduğu ekonomik temeli ona kazandırmak için Pangermanist Almanya ile işbirliği yoluna gidilmesi demek oluyordu. C. Hukuk reformları. 31 Mart ayaklanmasının bastırılması ile yeniden toparlanan meclis yoğun bir yasama faaliyetine girişmişti. Mayıs 1909 başından Ağustos sonlarına kadar süren bu dönem Meşruti İslahat Dönemi diye adlandırılmıştır. Yeni yasalar arasında anayasa hukukunu en yakından ilgilendirenler içtimaatı, umumiye, toplantı, matbuat, basın, matbaalar ve tatili eşgal, grev kanunlarıdır ki bazıları Cumhuriyet döneminde de bir süre uygulanacaktır. Bunların dışında eski düzeni tasfiye ve yeni düzeni pekiştirme amacıyla çıkarılan bir takım irade-i seniyeler ve yeni yasalar daha vardır. Büyük gelir getiren padişah emlakinin devlete mal edilmesi, saray personelinde kısıntı, bürokraside tasfiye yapılması, yüksek maaşların ulema dahil indirilmesi, saray ve hanedan ödeneklerinin azaltılması, alaylı subayların elenmesi, şahsi hukuk davalarına, şeriye mahkemeleri yerine adliye, nizamiye mahkemelerinde bakılması ve benzer konular yeni düzenlemeler içinde en çok dikkati çekenlerdir. Besbelli ki bunlarla amaçlanan husus, merkezi feodalitenin gücünü kırmak ve çağdaş bir devletin temellerini atmaktı. Bu önemli atılımlar, meşrutiyetin burjuva demokratik eğilimlerinin önemli bir göstergesi olup yabana atılmaması gereken yeniliklerdir. Buna karşılık iktidar 1908-9 yılında yükseliş gösteren işçi ve esnaf örgütlenmelerini, hareketlerini ve grev uygulamalarını yasakladı. Tatili Eşgal Kanunu 1909. Bu yasakların getirilişinde de Alman işverenleri ile adliye vekaletinde danışman olarak görevli Kont Ostrorok önemli rol oynadılar. İkinci Meşrutiyet'in hukuk alanındaki yenileştirme çabalarının bir başka özelliği, hukuku laikleştirme yönündeki uygulamalarıdır. Yargı organlarını birleştirmek ve şer'i kurumların etkisinden koparmak isteyen İttihat ve Terakki, mahkemelerin doğrudan doğruya ve yalnız adliye nezaretine bağlanmalarını sağladı. Böylece laikleştirmenin yanı sıra yargı birliği ilkesine de yönelinmiş oluyordu. Laikleştirme çabalarının bir başka uygulama alanı kadın hakları ve aile hukukudur. Bütün yargı mercilerinin adliye nezaretine bağlanması zaten aile hukuku ve ahvali şahsiye alanında dini hukuktan ayrılma yolunda bir adımdı. Aynı yönde evlenme ve boşanmada kadının durumunu iyileştiren düzenlemeler, hatta çok karılılık olgusuna karşı alınan önlemler dikkat çekicidir. Dönem kadınların öğrenim ve kamu hizmetlerine girme hakları konusunda da olumlu kazançlar sağladı. Yine hukuk reformları konusu da bütün bu meşrutiyet döneminin şu üç alandaki icraatından kısa kesitler vermek yerinde olacaktır. İdare, ekonomi ve köylü sorunu. Bunlarsız ikinci meşrutiyeti değerlendirmek bizi eksik ve tek yanlı sonuçlara götürebilir. Üstelik bu alanların her biri devlet sorununu yani anayasa hukukunu da çok yakından ilgilendiriyor. İkinci meşrutiyet eski rejimden keyfi, kokuşmuş ve zalim bir idare devralmıştı. Sırtlarını yerel güçlere, ağalar, nüfuslu kişiler, eşraf ve benzerleri de dayayan küçük memurların, nüfus, tapu, vergi memurları, tabanını oluşturduğu bir idare piramidinin daha üst basamaklarında keyfi işlemleriyle, Ziraat Bankası ve amansız uygulamalarıyla Duyun-u Umumiye Osmanlı Borçları Örgütü ile reji diye bilinen ve Osmanlı borçlarına karşılık tuz ve tütün işletmeciliğine el koyan tekel idaresi yer alıyordu. İkinci meşrutiyetle birlikte halk ve köylü üzerinde idarenin ve yerel güçlerin kurduğu bu baskıların hafifletilmesine çalışıldığı görülmektedir. 1909-11 yıllarında yozlaşmış ve çürümüş taşra yöneticileri büyük çapta değiştirilip yerlerine dürüst kişiler getirildi. Yetkiler valilerin elinde toplandı. Halkın dilek ve şikayetlerini saptamak ve onlara anayasal, meşruti rejimin iyiliklerini anlatmak amacıyla bu görevliler halk ve köylü tabakalarıyla temasa geçtiler. İllerin yönetimini düzenleyen yeni vilayetler kanunu da bu sırada hazırlandı. Meşrutiyetin sonlarına gelindiğinde Osmanlı taşra yönetimi eski düzendekiyle kıyaslanmayacak bir çehre değişikliğine uğramış bulunuyordu. En azından merkezi devlet örgütü yönetim cihazına hakim olmuştu. Bu merkezileştirme ve iyileştirme çabalarının olumlu meyvesi, mütareke döneminde ulusal kurtuluş hareketinin ve ulusal devletin örgütlenebilmesinde kendini gösterecektir. Gerek milli mücadelede gerekse sonrasında, ikinci meşrutiyetin getirdiği görece rasyonelleştirilmiş idare rejimi mirasından yararlanıldığı açıktır. Ekonomi alanında ikinci meşrutiyet, Türkler arasında ekonomik faaliyetlerin önemini kavratıcı ve bu faaliyetlere özendirici bir rota izlemiştir. Basında ve İttihat ve Terakki'nin düzenlediği konferanslarda bu konulara büyük ağırlık verildi. Bu arada küçük sermayeli pek çok ulusal banka ve anonim ortaklık kuruldu. 1916-17 yıllarına varıldığında kurucuları, yöneticileri ve iştirakçileri Türk, hissedarları genellikle orta sınıflardan gelme 40 anonim ortaklık kurulmuştu. Bu yeni çığırın siyasal bilim ve kamu hukuku açısından 3 önemli sonuç doğurduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, ekonomik faaliyetleri düzenlemek ve teşvik etmek için çıkarılan yeni yasalarla, örneğin Sanayi Teşvik Kanunu, bir ekonomik kamu hukuku mevzuatının oluşmasıdır. İkincisi, canlanan yerli ekonomik faaliyetlerin beraberlerinde ekonomik bağımsızlık, milli iktisat fikrini ve siyasetini de sürüklemiş olmasıdır. Bu çığırın somut vargısı 1914'te kapitülasyonların kaldırılmasıdır. Üçüncü sonuç ise oluşmaya başlayan milli orta sınıfın şimdiden ufuktaki milli devlet için potansiyel güç ve toplumsal temel olma vaadini ifade etmesidir. İttihat ve Terakki özellikle 1913'ten sonraki mutlak iktidarları döneminde milli iktisat siyasetini uygulamış, Türk kesimlerini burjuvalaştırmakta oldukça başarı elde etmiştir. 1917 yılına varıldığında Türklerin hakim olduğu bir milli ekonomi doğmuş, yeni bir sınıf Türk burjuvazisi oluşmuş bulunuyordu. Nitekim Ulusal Kurtuluş Hareketi ve onu izleyen Milli Devletin kuruluşu aşaması önemli ölçüde bu toplumsal tabana oturacaktır. İkinci meşrutiyetin beraberinde bir köylü politikası getirmesi dikkat çeken bir başka özelliğidir. Köylüler Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok ihmale uğramış kesimiydi. Bulgar ve Ermeni aydınları köylü sorunlarını dile getirmişler, bunların kendi ulusal sorunlarıyla kaynaşmasını sağlamışlardı. Türk aydınları ise köylüye karşı ilgisizdi. Nüfusun ezici çoğunluğunu oluşturan köylüler de siyaset dışı kalmışlardı. İşte 1908 devrimi benzeri pek çok burjuva devrimi gibi zengince bir köylü literatürü ile çıka geldi. köylü sorununun gündeme girmesiyle köylünün maddi durumunun düzeltilmesi ve idareyle olan ilişkilerinin iyileştirilmesi yolunda bir takım yasal önlemler alındı. Burada da devlete yeni ve daha geniş bir toplumsal taban arama niyetini sezmek mümkündür. Aynı bakış açısı Cumhuriyet döneminde halkçılık ve köylücülük siyasetleri şeklinde belirecektir. Demek oluyor ki ikinci meşrutiyet bu açıdan da bir köprü işlevi görmüştür. 4. Değerlendirmeler. İkinci meşrutiyet her şeyden önce oluşum biçimiyle bir yeniliktir. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk defa olarak aşağıdan yukarı ve oldukça geniş tabanlı bir toplumsal hareket bu rejime geçişi, daha doğrusu dönüşü sağlamıştır. Ferman anayasa modelinden misak anayasa modeline geçiş bulunan anayasal alandaki ifadesidir. Abdülhamit 1876 anayasasını tek yanlı iradesiyle ilan etmişti. 1909'daki anayasa değişikliği ise meclis tarafından yapılmış, padişaha dayatılmış ve kabulü sağlanmıştır. Oluşum biçimiyle de bağlantılı olarak ikinci meşrutiyetin ve 1909 değişikliklerinin en temel katkısı egemenlik hakkı ve bunun kullanılışı bakımındandır. Burada egemenlik hakkı monark ile millet arasında paylaşılmıştır. 1909 değişikliklerinin misak karakteri bu anlama gelir. Gerçi millet egemenliği ilkesi KE'ye açıkça girmemiştir ama yukarıda örneklendiği gibi anayasa değişikliğini duyuran heyeti ayan kararnamesi başta olmak üzere birçok belge ve demeç hakimiyeti milliye düsturunu kabul ve ilan etmiştir. Egemenliğin kullanılışı bakımından da dönüşüm büyük ve anlamlıdır. İlk defa olarak 1909 değişiklikleriyledir ki yasama ve yürütme padişahtan koparak ayrı ve demokratik organlar haline gelmektedir. Milleti temsil eden ve yetkileri artırılmış bir parlamento, bunun karşısında sorumlu bir bakanlar kurulu ile yetkileri budanmış bir monarktan ortaya çıkan tablo, gerçekten meşruti anayasal bir düzene geçildiğini göstermektedir. Monarşi asıl şimdi meşruti bir kimlik almaktadır. Dönem doğrudan doğruya monarşi kurumu üzerinde de etkili olmuştur. Monarşi yalnız sınırlanmakla kalmamış, bir kurum olarak da epeyce örselenmiştir. Mutlak bir hükümdarın önce meşruti düzene dönmeye kuvvet zoruyla razı edilmesi 1908, yerine gelenin silik ve uysal kişiliği 1914-1918 ve nihayet sonuncu padişahın 1918-1922 Ulusal Kurtuluş Hareketi'ne karşı tavır alması şeklindeki olaylar dizisi bir kurum olarak saltanat makamını aşındırmış, yüzyıllardan beri örtündüğü kutsallık ve dokunulmazlık kaftanını onun üzerinden çekip almıştır. Türkiye'de 1922'de saltanatın kaldırılması, 1923'te Cumhuriyet'in ilanı sırasında önemli bir direnmeyle karşılaşılmamış olması, ondan sonra da saltanatçı, monarşist bir akıma rastlanmayışı büyük ölçüde bu birikimlerle ilgilidir. İkinci meşrutiyetin iktidarın düzenlenişi bakımından somut katkısı kuvvetler ayrılığı ilkesini ve parlamenter rejimi getirmiş olmasıdır. Yasama ve yürütme erklerinin padişahtan koparılarak ayrılmaları, Bakanlar Kurulu'nun meclisi mebusana karşı sorumlu hale gelmesi, güven oyu mekanizmasının işlemeye başlaması, meclisin güvenini alamayan kabine ya da üyelerinin göreve devam edememeleri, hükümet programları ve bunların meclise sunulması geleneğinin yerleşmesi gibi olgular parlamenter rejimi kuran halkalardır. Bunun da özü yasama, yürütme arasında yumuşak bir ayrılık ve karşılıklı denge silahlarının düşürme, fesih varlığıdır. Ne var ki monarşik egemenlik anlayışının kökünden sarsılması, monarşinin kurum olarak gözden düşmeye başlaması, parlamenter rejimin benimsenmesi gibi önemli gelişmeler ikinci meşrutiyet siyasal pratiğinde milletin ve temsilcilerinin gerçek bir yükselişi anlamına gelmemiştir. Önce hakim parti, sonra da fiilen tek parti durumundaki İttihat ve Terakki, baskı ve terör yöntemleriyle ve kısmen de ordu desteğiyle muhalefeti sindirmekte, ülkenin siyasal kaderini komplocu yöntemlerle belirleyebilmekte, parlamento dışı müdahalelerle iktidar değişikliklerine gidebilmektedir. Babeali baskını. Bu durumda meclis ve hükümet, İttihat ve Terakki karşısında gitgide silinmekte, partinin merkezi umumisi siyasal sistemin gerçek karar organı durumuna yükselmektedir. Parti oligarşisi ya da ezeli muhalif Lütfi Fikri Bey'in sık sık kullandığı deyimle bir yaran, egemenliğin fiili sahibi olmaktadır. Bu bağlamda meclisin fesli mekanizması siyasal komploların aracı olarak kullanılmakta, muhalefeti temizleme amacına hizmet etmektedir. Öte yandan 1914'ten sonra savaş koşulları da bahane edilerek meclislerin tatili çığırı yeniden açılmıştır. Meclislerin ister dağıtıldıkları isterse zoraki tatile gönderildikleri için toplanamamalarının anayasa hukuku bakımından yarattığı bir sonuç siyasal denetimin ortadan kalkması ise öbürü de ülkenin geçici yasalarla yönetilmesi ve bundan doğan mevzuat anarşisidir. İkinci meşrutiyetin olumsuzlukları hanesinde yer alan bir başka husus, ordunun ve ordu mensuplarının aktif politika içine girmiş olmalarıdır. Bu sürecin sonunda rejim yarı askeri bir niteliğe bürünmüştür. Komutacılıktan yetişme ittihatçıların orduya siyaseti iyice sokmaları ve muhalefete nefes aldırmamaları kendi karşıtlarının da ordu içinde örgütlenmelerine yol açmış, Halaskar Zabiten Grubu ve Temmuz 1912 darbesi, iktidarın askeri darbeler dışında normal yollardan el değiştirmesine hemen hemen olanak kalmamıştır. Bilindiği gibi Mustafa Kemal'in gerek bu dönemde gerekse Kurtuluş Savaşı sonrasında en çok önem verdiği ilkelerden biri sivil ve askeri güçlerin kesin ayrılığı ve ordunun politikadan çekilmesi olmuştur. İkinci meşrutiyetin hukuk reformları feodal devlet yapısından kopuşu vurgulamak, halk devlet ilişkilerini iyileştirmek ve laiklik yönünde bir ilerleme sağlamak bakımından olumlu adımlar olarak değerlendirilmelidir. Ancak bu reformların bazılarının sadece modern devlet anlayışından kaynaklanmadığı, dışa güven verme ihtiyacının da işin içine girdiği söylenebilir. Örneğin, şer'iye mahkemelerinin adliye nezaretine bağlanmasında bu düşüncenin de payı vardı. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı yıllarında bu mahkemelerin kaldırılmasına yol açan nedenlerden biri, Almanya ve Avusturya Macaristan'a adli kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ettirmek isteğiydi. Bu yolla sözü geçen devletlere kendi uyruklarının artık Osmanlı Devleti'nde tek tip çağdaş mahkemeler bulacakları güvencesi verilmek istenmişti. Yukarıda ikinci meşrutiyetin siyasal hayatından söz edilirken daha çok olumsuz noktalar vurgulanmıştı. Ama bu alanda olumlu bir takım değişmeler de yok değildir. Siyasete ilgi duyan ve siyaset yapan kitlenin genişlemesi, tebaa anlayışından vatandaş tipine geçiş, siyasal anlamda bir kamuoyunun gelişmesi, her şeye rağmen meclis içi muhalefetin doğması bu dönemin olumlu katkılarındandır. Hatta ikinci meşrutiyetin en başarısız göründüğü alanda ilerisi için en büyük hizmeti gördüğü bile söylenebilir. Hürriyet. Jön Türk hareketinin bu tılsımlı sözcüğü ikinci meşrutiyet günlerinde ilk aylar dışında pek bir anlam taşımadı. Ama halk kitlelerinin belleğine yerleşerek daha sonraki dönemlerin demokrasi ve özgürlük mücadelelerine de esin kaynağı oldu. İkinci meşrutiyetin bir başka önemli katkısı, iktisadi ve siyasi bağımsızlık fikrini ilk defa olarak ciddi bir şekilde su üstüne çıkarmış olmasıdır. Daha sonraki ulusal devlet aşamasına 1920 sonrası bu noktadan kalkılarak ulaşılmıştır. Ayrıca siyasal ideolojik alanda ikinci meşrutiyet, feodal ideolojiden kopuşu ve ulusal laik bir ideolojiye geçişi simgeler. Turancı ve maceracı taşkınlıkları dışında bu geçiş ileri bir adımdır. Nihayet ikinci meşrutiyetin iktisadi ve sosyal kalkınma fikrini somut olarak getirdiği söylenebilir.